Ayrım 15.
Üniforması onu çelik tellerden örülme bir zırh gibi sarıyor, insanlar arası doğal ilişkiler dünyasına kapalı tutuyordu. Aman Tanrım, rütbeme saygı göstermekle yükümlü kişilerde normal, insanca bir tepki uyandırmaya çalışmakla geçecek bütün ömrüm, diye düşündü. Sussex'teki o korkunç papaza benzeyeceğim. Dik ve yüksek yakasına karşın hala öteki insanlar gibi biri olduğunu kanıtlamak için hep alçak sesle küfredermiş. Ama bir an süren bu yalnızlık krizi yeni bir üstünlük duygusunun sevinciyle yok oldu. Artık bu büyüden sonuna kadar yararlanmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. İnsanın hiç kendini suçlamadan yakışıklılığının, yetenekliliğinin bilincini taşımaya hakkı yok muydu? Kusursuz bir Arapça ile selamladığı en dış halkadaki Mısırlı görevliler üstünde kendini kanıtladı. Bütün yüzlerde açılan gülücükler kutlayan bakışların ırmağına karıştı. İlk konuşmasını yaparken flaş lambalarının ani parıltılarına yandan poz vermeyi de bildi. Sevimli bir çekingenlikle Arapça olarak söylenmiş okşayıcı, yavan sözler gösterişi seven gazeteci topluluğu arasında neşe ve heyecan mırıltılarına yol açtı. Bando birden karman çorman bir şeyler çalmaya başladı, acınacak kadar yanlış sesler çıkıyordu. Çeyrek tonlarda çalınan bir Avrupa ezgisinin kederli inemelerinin gerisinde kendi ulusal marşlarını nasılsa tanıyabildi. Çok şaşırtıcıydı, gülmemek için kendini zor tuttu. Misyoner polis örgütü sürgülü trombon kullanımında Mısır ordusunu kendisine örnek alırdı. Ama bunlar hiç hazırlıksız, birbirini tutmaz bir şeyler çalar gibiydiler. Sanki maşa, kürek, demir çubuk gibi ocak takımlarıyla çok eski zamanlardan kalmış tuhaf bir müzik türünü, palestrina mı, seslendiriyorlardı. Dimdik hazır olda duruyordu. Bando'nun önünde cam gözlü yaşlı bir binbaşı vardı. O da hazır oldaydı. Pek dimdik sayılmasa da. Sonra bitti, Nimrod Paşa, Bando için özür dilerim efendim diye fısıldadı. Derme çatma bir takım kurduk, müzikçilerin çoğu hasta da. Montoliv ciddi ciddi anlayışla başını sallayıp daha sonra yapılacak şeye geçti. Aşırı sert bakışlarla şeref kıtasını tepeden tırnağa süzerek yürüdü. Adamlar kötü kötü susam yağı ve ter kokuyorlardı. İçlerinden bir ikisi kibarca gülümsedi. Bundan çok hoşlandı. Gülümseyerek karşılık verme isteğini bastırdı. Sonra geriye dönüş yapıp başlarına parlak kırmızı çiçek saksıları giymiş, gene terli, kötü kokulu protokol bölümüne saygı görevini tamamladı. Orada iyice olgunlaşmamış karpuz dilimleri gibi dudaklar birbiri ardına açıldı. Arapça konuşan bir büyükelçi. Maskelerinin en etkileyicisi olduğunu bildiği güler yüzlü saygı ifadesini takındı. Bunu öğrenmişti. Hafif çarpık gülümsemesi sevimliydi. Kendi personeli bile ama özellikle karıları gözle görülür biçimde kendisinden hoşlanmıştı. Bunu görmekten gurur duydu. Hepsi gevşemiş, tuzaklı bakışlarını ona çevirmişlerdi. Montoliv sekreterlerin her birine söyleyecek birkaç söz bulmuştu. Sonunda büyük araba onu alıp Nil kıyısındaki elçilik konutuna sarsıntısızca götürdü. Konutu dolaştırıp göstermek, evde çalışan personelle tanışmak için Errol da onunla geldi. Yapının büyüklüğü, güzelliği heyecan vericiydi. Aynı zamanda göz korkutucu. Bunca odayı istediği gibi kullanabilecek olmak bir erkeği bekarlıktan caydırmaya yeterdi. Neredeyse üzüntülü bir sesle, "Ama konuk ağırlamak için galiba bunlar gerekli," dedi. Görkemli bala salonunda dolaştı, limonluklardan, taraçalardan geçip ta kakao renkli Nil'in sularına kadar uzanan yeşil çimenliğe baktı, ev seslerle yankılanıyordu. Dışarıda kaz boyunlu fıskiyeler gece gündüz demeden hışırdayarak dönüyor, zümrüt yeşili kaba otları ıslatarak diri kalmalarını sağlıyordu. Gereksiz renkli camlarla süslü, gösterişli banyoda soyunup soğuk duş alırken fıskiyelerin iç çekişlerini duydu. Errol'ı yemekten sonra görüşmek üzere başından savdı. İştenlikle, yorgunum dedi. Tek başıma sakin bir akşam yemeği yemek istiyorum. Ne sıcak. Bu sıcağı unutmamam gerekirdi ama unutmuşum. Nil yükseliyor, yıllık sel baskınlarından sonra yazları buğulaşan ıslaklıkla havayı doyuruyor. Elçilik bahçesinin ucundaki duvara sift gibi azar azar tırmanıyordu. Yarım saat kadar yatakta uzanıp elçiliğin girişinde duran arabalara, holden gelen ayak seslerine kulak verdi. Bütün personel kırmızı maraken kaplı o cafcaflı ziyaretçi defterini imzalamaya gelmişti. Yalnızca Percy Warden görünmedi. Hala saklanıyor olmalıydı. Montoliv ilk fırsatta onu biraz hırpalamaya karar verdi. Öteki personelin önünde kendisini zor durumda bırakacak bir takım saçmalıklara artık göz yumamazdı. Dostu onun yetkisini kullanmak gibi hiç de hoş olmayan şeylere zorlamazdı herhalde. Tanrı göstermesin gene de. Biraz dinlendikten sonra uzun taraçanın bir köşesinde yalnız başına yemeğini yedi. Pantolonunun üzerine gömlek giymişti, ayağında sandaletler vardı. Sonra ayağındakileri çıkartıp projektörle aydınlatılmış çimenlikten ırmağa doğru yalın ayak yürümeye başladı. Çıplak tabanlarında parlak renkli çimlerin sivri uçlarını duyumsuyordu. Ama bunlar Afrika cinsi kaba çimlerdi. Fıskiyelerin altında bile sanki kepek hastalığına yakalanmış gibi dipleri tozluydu. Kuyrukları argus gözlü üç tavus kuşu gölgelerle dolaşıyordu. Gökyüzünün kadife karası yıldızlarla tozlanmıştı. Evet, gelmişti işte. Hem de sözcüğün gerçek anlamıyla. Percy Warden'ın bir kitabından bir yer anımsadı. Yazar, yeryüzündeki yaratıkların en yalnızı. Elindeki viski bardağı buz gibi soğuktu. Esintisiz karanlıkta otların üzerine uzanıp gözlerini gökyüzüne dikti. Hemen hemen hiçbir şey düşünmüyordu. Bahçenin sonunda yükselen ırmak suları gibi azar azar sessizce yükselen uykuya bıraktı kendini. Gücüne bunca inandığı, böylesine kararlı olduğu bir sırada yüreğindeki bu ince keder de neyin nesiydi bilmiyordu. Errol çabucak yenmiş bir akşam yemeğinden sonra uygun zamanda geri dönmüş, şefini temiz çimlerin üzerinde deniz yıldızı gibi serilmiş, neredeyse uyurken bulmaktan çok hoşlanmıştı. Resmilikten uzak bu tür davranışlar güzel belirtilerdi. Montoliv'in bütün iyiliği üzerindeydi. Zili çal, içki iste, sonra da buraya gel otur. Burası az buçuk serin. Irmaktan hafif bir esinti geliyor, dedi. Errol söylenenleri yapıp yanına geldi, çekine çekine otların üzerine oturdu. Genel durumu konuştular. Montoliv, biliyorum, bütün personel yazın İskenderiye'ye taşınmayı sabırsızlıkla bekliyor. Komisyonda küçük bir görevli olarak çalışırken ben de öyle yapardım. İtimatnamemi verir vermez bu boğucu yerden gideceğiz. Kral 3 gün sonra divanı toplayacak mı? Evet, havaalanında Abdellatif'ten öğrendim. Güzel, öyleyse yarın bütün katipleri eşleriyle birlikte çaya davet etmek istiyorum. Akşam da küçük görevlileri kokteyle çağırırız. Özel bir tren bulup resmi belge sandıklarını yükleyene kadar başka işler bekleyebilir. İskenderiye'den ne haber? Dedi. Errol hafifçe gülümsedi. Her şey yolunda efendim. Yeni elçilik heyetlerinin gelişiyle her zamanki itiş kakış başladı ama Mısırlılar işin üstesinden geldiler. Protokol bize olağanüstü güzel bir elçilik konutu buldu. Çok güzel bir yazlık kançlar yası. Daha başka bölümleri de var. Her şey çok iyi. Ev dışında kançlar ya içinde birkaç adama gereksinimimiz olacak. Bir nöbet çizelgesi hazırladım. Böylece sırayla hepimizin 3 hafta tatil yapma şansımız olacak orada. Evdeki personel sürekli kalabilir. Herhalde bir takım davetler vereceksinizdir. Saray 2 hafta kadar sonra taşınıyor, sorun yok. Sorun yok, rahatlatıcı bir söz. Montolive içini çekip sustu. Irmak suyunun karşı yakasındaki karanlığın içinde hafif bir gürültü koptu. Arı kovanı uğultusuna benzer bir uğultu da vardı. Sistrum'un, yani eski bir Mısır çalgısının sert ve titrek takırtısına şarkı ve kahkaha sesleri karışıyordu. Nasıl da unutmuşum. Isis'in gözyaşları. Bu gece gözyaşı gecesi. Öyle değil mi? Errol çekingence başıyla onayladı. Evet efendim. Irmak ince zarif filikalarla dolacak, gitar ve insan sesleriyle çınlayacaktı. Isis Diana gökyüzünde parlak görünecekti. Ama burada projektörle aydınlatılmış çimenlik beyaz ışıklı bir koza oluşturuyor. Dışında kalan gece göğünü karartıyordu. Gözlerini karanlığa dikip takım yıldızları aradı. Evet, hepsi bu kadar dedi. Errol ayağa kalktı, boğazını temizledi. Percyward'un ortalarda görünmedi çünkü grip. Böyle bir sevgi bağlılığının iyiye işaret olduğunu düşündü Montolive. Gülümsedi. Hayır, seni üzdüğünü biliyorum. Uzatmaması için gerekeni yapacağım. Errol sevinçli bir şaşkınlıkla ona baktı. Teşekkür ederim efendim. Montolive yavaş yavaş eve doğru sürükledi onu. Maskelyne'le de yemek yemek istiyorum. Uygunsa yarın akşam. Errol ağır ağır başını salladı. Kendisi havaalanındaydı efendim. Görmedim. Lütfen sekreterime söyle yarın akşam için bir çağrı kartı yazsın. Ama daha önce telefonla arayıp bir söyleyin. Uygun değilse bana haber verirsiniz. 8.15'te Smokin'le. Peki efendim. Yeni bir düzene girdiğimize göre onunla özellikle konuşmak, onun yardımlarını rica etmek istiyorum. Zeki bir askermiş, bana öyle söylediler. Errol duraksadı. Percyward'unla aralarında biraz sertçe konuşmalar geçti. Şu geçtiğimiz hafta neredeyse elçiliğimizi kuşatmaya aldı. Zeki olmasına zeki ama biraz kalın kafalı mı desem? Kararsızdı Errol. Daha çok konuşmak istemezmiş gibi görünüyordu. Montolive, peki onunla ben kendim konuşur bir çözüm yolu bulurum. Yeni düzenleme kanımca herkese uygun gelecek. Üstad Percyward'una bile, dedi. Birbirine iyi geceler dilediler. Ertesi gün Montolive için alışılmış günlük uygulamalarla dolu bir gündü. Ama şimdiki konumu oldukça değişikti denilebilir. Çünkü herkes onu görünce ayağa fırlıyordu. Bu hem hoş hem de rahatsız edici bir şeydi. Ta müsteşarlık kademesine yükselinceye kadar her düzeydeki aslarıyla rahatlık temeline dayanan ilişkiler kurmayı becermişti. Kançılar ya muhafız bölüğünün izbandut denizcileri bile onunla dozu iyi ayarlanmış bir rahatlıkla dostça ve eşit düzeydeymiş gibi konuşurlardı. Şimdi ise çekingenlik gösteriyor, neredeyse savunmaya geçiyorlardı. Yeni rolüne boyun eğerken bunların gücün acı meyveleri olduğunu düşündü. Gene de ilk karşılaşmalar aksaksız geçti. Hatta personeline verdiği akşam partisi öylesine iyiydi ki hiç kimse ayrılmak istemedi. Yemek için üstünü değiştirmeye geç kaldı. Banyo yapıp giyinmiş olarak geldiğinde sevimsiz oturma salonunda beklerken buldu maskeleyini. Ayağa kalkıp soğuk ve donuk bir durgunlukla elini uzatan asker, "Oo Montolive, merakla sizin gelmenizi bekliyordum," dedi. Montolive bütün gün gördüğü saygıdan sonra bu kişi tarafından böyle ünvansız bırakılınca birden alınır gibi oldu. Aman tanrım diye düşündü. Yoksa bende gizli bir taşralılık mı var? Sayın Tuğgeneral'in diye başlayan sözlerinde sonuç olarak küçük ama fark edilir bir soğukluk vardı. Maskeley'nin Dışişleri Bakanlığı'nın değil de Savunma Bakanlığı'nın bir adamı olduğunu vurgulamak için böyle demişti belki de. Çok beceriksizce yapmıştı bunu. Gene de yalnızlığı yüzünden okunan bu yorgun gözlü, yavan sesli, sıska adamı ilgi çekici buluşuna canı sıkıldı. Çirkinliğinde kaya gibi sağlam bir incelik vardı adamın. Eskiden kalma yemek kılığı pek iyi ütülenmemiş, fırçalanmamış da olsa hem kumaşı hem de kesimi birinci sınıftı. Maskeleyin yanı yöreği kollayarak tazı çenesi bardağını yaklaştırıyor, içkisini ağır ağır sakince yudumluyordu. Montolivi büyük bir soğukkanlılıkla inceledi. Bir süre ev sahibi konuk gibi o biçimsel nezaket cümleleriyle konuştular. O kuru, güven vermeyen tutumuna karşın onu gene de sevdiğini fark edince biraz bozuldu Montolive. Birden onun kişiliğinde tıpkı kendisi gibi hayata belli bir anlam vermekte kararsız birini görür gibi oldu. Çimenlikte yemeklerini yerlerken uşakların varlığı genel konular dışında bir şey konuşmalarına izin vermemişti. Bir fırsat çıkana kadar beklemeye razı görünüyordu Maskelyne. Yalnızca bir kez Percy Ward'un adı geçti, o zaman da sanki o anda aklına geliveren bir şeyleri söylermiş gibi. Evet, pek tanımıyorum onu, kuşkusuz, resmi ilişkiler dışında. Ne tuhaf değil mi? Babası, yanılıyor olamam çünkü bu ad pek sık duyduğum bir ad değil, savaş sırasında benim bölüğümdeydi. Savaş nişanı kazandı. Gerçekte adını günlük emirde ben anmıştım. Böylece nişanı aday yapmış oldum onu. Kuşkusuz işin tatsız angarya yanı da bana düşerdi. Oğlu o zamanlar küçük bir çocuktu herhalde. Elbet yanılıyor da olabilirim, önemli de değil zaten, dedi. Montolivin merakı dürtüklendi. Gerçekten de galiba siz haklısınız. Bana bir keresinde böyle bir şeyden söz etmişti. Bu konuyu kendisiyle hiç konuştunuz mu, dedi. Yok canım, hayır, neden konuşayım? Hafifçe afallamış gibi görünüyordu. Maskelyne, oğlu aslında bana göre biri değil, dedi. Hiçbir kötü niyeti olmaksızın yalnızca bir olguyu dile getirir gibi sakince söylemişti bunu. O, ben, bir zamanlar onun bir kitabını okumuştum. Sanki bunu söylemekle her şeyi söylemiş oluyormuş gibi durdu. Sanki bu konuyu bir daha açılmamacasına kapatmış gibi. Yürekli bir adamdı herhalde, dedi Montolive kısa bir suskunluktan sonra. Konuğu ağır ağır ve düşünceli bir biçimde yanıtladı. Öyleydi, belki de değildi. Bir an sustu. İnsan bilemiyor, gerçek bir asker değildi. Buna cephede sık sık tanık olurduk. Yapılan niyetlikler bazen yüreklilikten olduğu kadar korkaklıktan da olabilir. İşin tuhafı da bu ya. Onun davranışı, özellikle söylemem gerekirse, hiç de askere yakışacak bir davranış değildi. Tuhaf değil mi? Ama, diyerek Montolive karşı çıktı. Ne demek istediğimi açıklamama izin verin. Gerekli kahramanlıkla gereksizi arasında fark vardır. Bir asker olarak kendisine öğretilenleri anımsasaydı, o yaptıklarını yapmazdı. Belki bu sözüm kaçamaklı gibi gelebilir size. Sözcüğün tam anlamıyla pusulayı şaşırdı, düşünmeden hareket etti. Bir insan olarak ona büyük bir hayranlığım var ama asker olarak değil. Bizim hayatımız çok daha fazla titizlik isteyen bir hayattır. Bilim gibi bir şeydir. Yani ya da öyle olmalıdır. Sözcükleri tane tane söyleyerek sert ve düşünceli konuşuyordu. Bu konunun kendi kendine sık sık tartıştığı bir konu olduğu belliydi. Hayret, dedi Montolive. Yanılıyor olabilirim. Sessiz ayaklı uşaklar onları şarap ve pirolarıyla baş başa bırakıp çekildiler sonunda. Maskelyne ziyaretinin asıl konusuna değinmekte bir sakınca görmedi. Umarım sizin siyasal şubeyle bizim aramızda çıkmış olan bütün anlaşmazlıkları incelemişsinizdir. Son derece şiddetli anlaşmazlıklar. Onları çözmeniz için sizi bekliyorduk. Montolive başını salladı. Çok hafif bir can sıkıntısıyla, sık boğaz edilmekten hoşlanmazdı. Benim açımdan her şey çözülmüş durumda. Salı günü sizin generalinizle görüştüm, yeni bir düzenleme yaptım. Beğeneceğinizden kuşkum yok. Bu hafta size çalışmalarınızı Kudüs'e aktarmanızı bildiren bir yazı gelecek. Kudüs sizin genel karargahınız olacak. Böylece kıdem ve öncelik hakkı sorunları çözülmüş oluyor. Burada kendisi sivil olduğuna göre Telford yönetiminde bir temsilcilik bırakabilirsiniz. Ama kuşkusuz alt kademe bir temsilcilik olur bu. Kolaylık açısından o temsilcilik bizimle çalışır, bizim haber alma şubemizle ilişkide olur, dedi. Bir sessizlik oldu. Maskelein pürosunun külünü inceliyordu. O sırada ağzının kıyısında hafif bir gülümseme dolaştı. Yavaşça, demek Percy Ward'un kazandı. Güzel, güzel, dedi. Gerçekte hiçbir kötülük taşımıyor gibi görünen bu gülümseme, Montolivi hem şaşırttı hem de onuruna dokundu. Percy Ward'un Savunma Bakanlığı'nın bir belgesini geciktirmekten dolayı kınanmakta. Öte yandan o belgenin konusunu ben de tesadüfen biraz biliyorum. Bizden herhangi bir davranışta bulunmamanızı istemeden önce o belgeyi daha esaslı tamamlamak isteyeceğinizi kabul ederim. Aslında çalışıyoruz. O Hosnani'nin için pusuda bekliyor Telford. Ama Percy Ward'un önerdiği kim adaylar biraz nasıl desem, yumuşak söylemek gerekirse ön yargılı. Gene de Telford onun dediğine uyup o adamları çalıştırıyor. Ama birisi şu sıralar Bayan Hosnani'nin gönlünü avutanı basına haber satıyor. Scobie adında biri daha var. O derseniz kadın kılığına girip İskenderiye limanında dolanıyor. Kılık değiştirerek polislik yaptığını düşünmek saf delilik olur. Her şeye karşın örgütü Telford'un ellerine teslim edip biraz daha ciddi bir şeyle uğraşmak beni daha çok memnun eder. Ne insanlar Tanrım. Henüz durumları bilmediğim için hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama inceleyeceğim. Size bir örnek vereyim de ne derece yetkili olduklarını görün. Geçen hafta Telford, Scobie denen o polisten sıradan bir şey yapmasını istemiş. Suriyeliler Delaware'i çevirmek istedikleri zaman diplomatik kurye kullanmazlar. Posta torbasını bir kadına, konsolos yardımcısının yeğenine verirler. O da trenle Kahire'ye götürür. Biz öncelikle bu torbanın içindekileri görmek istiyorduk. Onda gemilere yüklenen silahların ayrıntılı bilgisi var sanıyorduk. Scobie'ye uyku ilaçlı çikolatalar verdik. Uyku ilaçlısı açıkça işaretlenmişti. Yapacağı tek şey kadını birkaç saat uyuttuktan sonra torbayı alıp yürümekti. Ne oldu biliyor musunuz? Kahire'de trende uyurken buldular polis hafiyesini. Neredeyse 24 saat uyanmadı. Amerikan hastanesine yatırmak zorunda kaldık. Anladığım kadarıyla o kadının kompartımanında otururken tren birden sarsılınca paketin içindeki çikolatalar tersine dönmüş.